Ayrım 13.
Ata şimdi iyice hatırlıyor. İstanbul çamurlarının en berbatı Asmaltı ve Zindan Kapı yönündekilerdi. Bunlar dehşetli yağlı, hatta çürük yumurta ile bozuk peynir arası kendine özgü kokusu olan bir çamurdu ki elbiseyi önce soba, mangal yanına asarak babasının ve Yaşar'ın deyimleriyle bir temiz kurutmak. Bütün rutubetini çektikten sonra kalan benekleri tırnak yahut bıçak tersiyle bazen maşa ile kazımak şarttı. O kadarı da yetmezdi. Çamur giderdi ama her beneğin çevresinde ay ağılığını andıran açık renk bir leke bırakırdı. Bunları ancak ılık su ve sabunla çıkarabilirdiniz. Kumaşı yere veya masaya serip germek, var kuvvetinizle abanarak hatır hutur silmek, ara sıra tutup incelemek de zorunlu. Çünkü sönmüş sanılan o aylar ikinci kuruyuşlarında yeniden belirirler, hatta zaman geçince yeni bir canlılıkla büsbütün meydana çıkarlardı. Ata, çamurdan şikayet ha, fırçaya el sürdüğümüz bile yok, bir tane aldın mı 10 sene dayanıyor, eskiden 2 yılda dağılır, kullanılmaz duruma gelirdi. Ama ne kumaşlarmış eski kumaşlar, fırçala fırçala gene de havı gitmezdi. Sen ne dersin efendi, bak damadım fikir danışıyor, her katta banyosu da varmış, bence durmasın alsın. Bu Atıf'ın Aksaray'da satın almak üzere bulunduğu küçük apartman hakkında bir soru ve karşılığıdır. Evet, damadı telden çivi ve iğne, talaştan bardak ve fincan yaparak kazandığı para ile emlak edinmeye de başladı. Hatta Feride'nin sırtında bir kürk, kollarında kapı tokmağı halkaları elinde, içleri kof altın bilezikler, yakasında da son moda, koskoca, beyazlı sarılı altından kabartma bir gül iğne var. Gerçi hepsi de tapon mal. Ayşe'nin kürkü de, pırlantalı bileziği de, yakasına bazen iliştirdiği platin iğnesi de zarif, değerli. Allah ince huylu, kibar yaratmış bu kızı. Feride ile kocası yemekten sonra belki yeniden kar bastırır diyerek hemen gittiler. Çetin uyudu, salonda 3 kişi kaldılar. Günname bulaşık yıkıyor. Ata, eh dedi, gelelim şimdi asıl konumuza. Önemli haber vereceğim, Ayşe'ne talip çıktı. Dur hanım acele etme, hepsinin başından sonuna kadar anlatacağım. Ve Sedefinci ile arasında geçen konuşmayı ağır ağır bir harfini kaçırmadan nakletti. Fakat İsmail Bey'in Rüştü'ye dair söylediklerini gizli tuttu. Üftade'ye baktı. O da belli ki kocasının gündüz kapıldığı üzüntü içinde. Ayşe'nin başını alıp bir elçiyle yabancı diyarlara gitmesi, gördükleri yardımın kesilmesi hiç işine gelmiyor. Dili tutulmuş, ağzını açamaz durumda. Sahi kız ne diyecek? Ayağını ayağının üstüne atmış, ne kadar da kısa yapıyorlar etekleri. Diz kapakları meydanda olduktan başka, yan taraf yırtmacından çorap bağının kıskaçları da görünüyor. Kendinden bahsedilmiyormuş kadar kayıtsız. Gedikpaşa'dan getirdikleri kediyi okşamakla uğraşıyor. Ben mi? Biliyorsun dayı, dün gece söylemiştim. Faruk Bey reddedilemez fakat... Fakat Bay Thomas demin kokteylde bana savaş biter bitmez istersem Amerika'ya gideceğimi söylemişti de onu düşünüyordum. Atanın gözleri büyüdü. Bu sözlerin altındaki anlamı sezmişti. Sezmekle beraber sordu. Senin Amerika'ya gideceğini mi söyledi? Ne sebeple? Ne yapmak için? Onlar böyle oluyorlar. Hemen karar veriyorlar. Neye karar veriyorlar? Evlenmeye. Şimdi dili tutulan Ata Efendi'dir. Ayşe'ne korku ile biraz da iğrenerek bakıyor. Evet, Amerikalı ile evlenmeyi aklından geçiren şu kız ona, tertemizliğine, altın sarısı pırıl pırıl güzelliğine, hoş raihasına, hatta olduğu gibi elbisesiyle yutulacak kadar iştah verici görünmesine karşın birdenbire Hristiyan kokulu ve yabancı geldi. Ayağa kalktı, yeniden oturdu. Üftadiye döndü, gözlerini aradı, bulamadı. Kadın önüne bakıyordu. Darbenin altında ezilmişti. Bir şey söylemek istedi. Tek fikir aklına gelmedikten başka sesinin çıkmayacağını da anladı. Ayşen elektrik ışığının yakut parlaklığı verdiği boyalı tırnaklı uzun, ince, zarif elleriyle hala kedisini okşuyor. Ataya bu eller soğuk Amerikalı'nın saçları üzerinde dolaşıyormuş etkisi yapıyor. Sanki dizine yatırıp okşadığı Thomas'ın başıdır. Buz gibi bu oda. Kaloriferi bir şey sanırdık. Şimdi demir sobalı ufak odamızın değerini anladık. Titriyorum hanım. Sen soğuktan değil, sinirlendin, ondan üşüyorsun. Üftade böyle söyledi ve sonra sesini alçaltarak dedi ki, Amerikalıya mı varacakmış utanmaz? Ata daima Ayşe'nin tarafını tuttuğundan deminki öfkesine rağmen işi küçültmek istedi. Yok öyle söylemedi. Amerikalı milyonerin oğlu da beni beğeniyor. Mümkün olsa alıp memleketine götürecek, evlenmeye hazır demesine övündü. Böyle bir şeyin olamayacağını bilmez mi? Babası kafasını ikiye böler de gene bırakmaz. Karısı Yaşar'ın o kadar sert davranacağına inanmadığını anlatan bir yüz takınmıştı. Bu yüzle Hacı Ağa'nın mezhebi geniş olduğunu, para için her rezaleti göze alacağını, Amerikalı'dan çıkarı varsa kızını götürmesine rıza göstereceğini anlatıyordu. Bunca yıldır beraber yaşadığı üftadenin göz kaş hareketleri, dudak bükmeleri, baş sallamalarıyla neler ifade etmek istediğini anlamaz mı? Zaten kenar mahallede yaşayan İstanbul kadınları yalnız cevap yetiştirmek, ikircikli sözler bulmak bakımından değil, yüzleriyle birçok şey anlatmak bakımından da çok ustadırlar. Bu göz süzüş veya kaş uçlarını kaldırışla dilediklerini sözden daha açık şekilde karşılarındakine anlatırlar. Küçük yaşta öğrendikleri ikinci dildir bu. Ata düşünüyor ki Ayşen rüştünü ispat etmiş, bağımsızlığını kazanmış olduğuna göre gel de önüne geçmeye kalk. Medeni kanun onun koruyucusudur. Hoş, kendisi de Yaşar'a güvenmiyor. Önlerine düşüp birlikte gitmeyeceğine belli. Hem bir takım Anadolulu, Ermeniler, Rumlar Amerika'ya on parasız göçmüş, servetler kazanmışlar. İster misin Yaşar da 5 yıl sonra Türk lirası yerine dolar milyoneri olup dönsün? Bunları karısına söylemedi. İkisinin de müşterek korkusu kızı herhangi şekilde ellerinden kaçırma. Meseleyi o noktadan muhakeme ediyor. Hanım dedi, yapacağımız en iyi iş Ayşen'i razı edip Rüştü ile evlenmesini sağlamak. Bu hususta yardımcımız da çok. İsmail Bey ile Esmer kadınlar. Kızın dengi zaten Sedefince oğludur. Din, yaş, mevki hepsi uygun. Saatlerce konuştular. Ayşen'le aralarına bir soğukluk girdiği muhakkaktı. Yatağa uzanınca bir türlü uyuyamadı. Sarı kızın bir Amerikalı ile evlenmesini doğal görecek kadar modernlikte ileri gitmesini aklına sığdıramıyordu. İğrenmiyor demek. Din iman da yok kafirin kızında. Sanki satılık cariye, parayı en çok sayana, kimdir nedir düşünmeden salına salına gidecek. Çok duygusuz bir yaratık. Ne olacak anasının kanı? Fakat tuhafı şu ki Ayşen'i Hristiyan'a varacak bir kız olarak tanıyalı beri ata, ona karşı dayılık, daha doğrusu akrabalık bağının büsbütün gevşediğini anlamıştır. Yabancı oluvermişti birdenbire. Tıpkı bu akşam kokteyl partisinde hoşuna giden kızıl saçlı İngiliz kızı gibi başka dinden, başka ırktan, hatta dili bile başka bir yabancı güzeli. O kadar yabancı ve Hristiyan ki çırılçıplak soyunsa, vücudunda din ayrılığının belirtilerini görecek sanki. Ayşen'deki durgun ve donuk hal, az konuşma, hiç kırıtmama, etrafı ve sohbetleri sadece siyah halkalı mercan gözleriyle yüksekten dinleyiş, bütün bunlar onu, kendisinin de dediği gibi, yeni kuşak kızlarından ayırıyor. Ötekileri ata artık yakından tanımaktadır. Çünkü plajlarda ve pastanelerde, biraz da Mesture hanımlarda Ayşe'nin ahbap olduğu küçük hanımlar apartmana uğramaktadırlar. Hepsi de yeni zengin kızları ve çoğu taşralı İzmir yöresinden Mersin, Adana, daha uzak şehirlerde türemiş savaş tüccarlarıyla toprak ve fabrika sahiplerinin çoluk çocukları hep İstanbul'da şımarık, delişmen bir hayat sürüyorlar. El çantalarında beşer yüzlük kağıtlar, parayı nasıl, nereye harcayacaklarını bilemiyorlar. Arkalarında bir sürü delikanlı Beyoğlu Caddesi'nde mekik dokuyorlar. Zavallılar, öyle başıboş, sinema yıldızlarının kötü taklitçisi, ufak tefek yahut karınlı kalçalı, anlamsız kızlar ki, delikanlılarla öyle senli benli davranıyorlar, Amerika'da böyledir, erkeklerle arkadaşlık edilir, iki cins arasında fark yoktur, diyerek bir işli dışlı oluyorlar ki. Ayşen bambaşka, bambaşkalığından dolayı da öbürlerine ciddi bir talip çıkmazken sarı kız turnaları gözünden vuruyor. Yarın üftade Arnavutköy'üne kadar uzanarak Rüştü meselesini kolaçan edecek. Ata yarın akşamki ziyafete önce gitmemeyi kararlaştırdı. ama sebep olacağı kötü durumu düşünerek neşesiz durmak şartıyla gitmek gerektiği sonucuna vardı. Biraz önce Ayşen'den soğuk ayrılmıştı. Sabahleyin evden erken çıkacağı için akşama kadar yüzünü göremeyecekti. Gün hep o soğuk ayrılmanın etkisi altında geçecek. Acaba akşama dayısını hiçbir şey olmamışçasına mı karşılayacaktı? Yoksa şu dakikada o da bazı kararlar alıyor, atadan kurtulmanın yollarını mı arıyordu? Ey gidi, er geç bu olacak. Bari bir an önce olsun. Başkalarını aldatmaya alıştığımız için bazı kere kendimizi başkası yerine koyar, kafamızın sesiyle konuşarak kendi kendimizi de aldatmaya çalışırız. Ata o sözü bu alışkanlıkla inanmadan söylemiş, sonra da farkına vararak acı acı gülümsemişti. Şimdi içten duygularıyla söyleniyordu. Ondan ayrı düşmek beni çökertir. Galiba aşıklarının arasında ilki ve en özlüsü benim. Akşamları apartmana nasıl içim sevinçle dolu dönüyorum. Pazar günlerini ne sabırsızlıkla bekliyorum. Sabahları odasının kapısına göz atmadan, uyuyuşunu düşünmeden evden ayrılamıyorum. Aklımda hep Ayşen. Her güzel kadın, manzara, hoş koku bana Ayşen'i hatırlatıyor. Onu böyle giyinip kuşanmasa da, geldiği kılıkta sırtında bol mantosu, başı örtülü, kasabalı şekliyle de sevecektim. İlk günü mutfaktaki uydurma hamamda yıkanıp da yaş saçlarını bir tülbentle tutturulmuş hiçten entarisi içinde sofraya oturduğu zaman şaşalamıştım. Hele Florya dönüşü, güneşten yanan toparlacık omuzlarını yer yatağında pudraladığım gece, hastalık çoktan kendisini göstermişti. Ata aşık olduğunu artık kabul ediyordu ama aşkını öbürlerinkine benzetemiyor. Çünkü kendisininkinde ne evlenme şeklinde ne başka yollardan bir kavuşma olanağı hatıra gelmez. Öyle bir hedef de yoktur. Ayşe'nin çevresinden uzak düşmemek, etrafında bulunmak, havası ve güzelliği içinde yaşamak. Kimseye anlatamaz. Çocuk, deli, belki de bunak derler. Salonda otururken kulağı ve gözü hep kapıda. Ayak seslerini dinliyor. İçeriye girmesini bekliyor. Odasında fazla kalır, görünmezse fikrinin işlemediğini, konuşmalardan anlam çıkaramadığını biliyor. Asıl güç olan bu halini kimseye, hele kıza sezdirmemek, dayı rolünde kalmak. Tek avuntu Ayşe'nin kendisinden haz etmesi. Muhakkak ki yeni tanıştığı aile kişileri arasında, hatta babasından fazla atanın meclisini tercih ediyor, yanında gezdirmeye onu uygun buluyor. Ata o yönden en iyisidir. Ayrıca yaşlıca, olgun ve düzgün giyimli bir dayıyla gezmek, kızın mevkiini de sağlamlıyor, ciddileştiriyor. Araya öyle bir çıkar ve hesap karışmakla beraber, eğer atayı sempatik bulmasa, başka birini arardı. Şu yönü de görüyor. Akıllı kız, kendisini mesture ve berinle çokça teşhir etmekten çekiniyor. Biliyor ki epeyce mimlenmiş olan esmer güzelleriyle düşüp kalkmak, kolay elde edilir bir kız etkisi yapar. Beğenenler evlenmeyi değil, gönül eğlendirmeyi düşünürler. Ayşen'i azıcık unutmak için Berin'i gözünün önüne getirdi. Baştan ayağa istek, tutku uyandıran bu kaşı gözü, göğsü kalçası, her şeyi yerinde, konuşkan, hareketli ve yarı oynak dul kadın, havuzları, tarhları, koruları, yokuşlu inişli yolları ve genişlikleriyle bir saray bahçesi. Gezmekle bitmez, ucu bucağı bulunmaz bir gezi yeri, bir park. Öyle ama atanın gözü dalı üzerinde bir tek konca vermiş olan altın çiçekte. Uyandığı zaman alacakaranlıktı. Pencereden baktı, gene kar serpiştiriyor. Meydana dizili henüz söndürülmemiş lambaların ışığı hava aydınlandıkça sanki beyaz fanusların içine dibine çekiliyor, sanki az sonra elektrik tellerinden geriye dönecek. Saat Elif'e Elif'ine 6:30. Günname nasılsa kalkmış, sofada ayak seslerini duyuyor. Kahvesini kendi pişirdiği için mutfağa girdi. Hava gazını yakmış, cezveyi koyuyordu. Hoş bir raiha duydu. Başını çevirdi. Tamam, yanılmamıştı. Ayşen arkasında duruyor. Gülümsüyor, diyor ki, ''Bana da pişir dayı, karşı karşıya içeriz.'' ''Niçin uyandın böyle? Gürültü eden olmadı.'' ''Sanki biri beni dürttü, kaldırdı. Gene yatarım.'' Elektriği kendi evinde alıştığı tutum düşüncesiyle yakmadığı için mutfak karlı seher vaktinin donuk loşluğunda. Fakat her tarafı beyaz çinilerle kaplı olduğundan karanlık sayılmaz. Ayrıca hava gazının bir mücevher gibi gök yakut ile fır dolayı işlenmiş ışıldak halkası ikisinin de yüzüne yansımış. Yan yana cezvenin kaynamasını bekliyorlar. Tepsiyi eline Ayşen aldı ve önde yürüyerek yatak odasının bitişiğindeki kapı yerine perdeyle ayrılmış ufak bölmeye girdi. Burada rahat koltuklar vardı. Oturdular. Nasıl, iyi olmuş mu kahve? Pek iyi. Bana canın sıkıldı dün gece. Yoo, kokteylde yorulmuştum. İçtiklerim de baş ağrısı yapmıştı. Değil, Amerikalı konusuna üzüldün. Doğru, ne uygunsuz bir konuşma o. Gül gibi Müslüman kızı. Ayşen sözünü kesti. Hakkın vardı dayı, söylememeliydim böyle şeyler. Ağlıyor. İlk günlerdeki duygusallıkla, içlilikle ağlıyor. Hata ne yapacağını gene ilk günlerdeki gibi şaşırdı ve kızım, yavrumdan başka söz bulamadı. Adeta seyrediyor, seyrinden lezzet alıyor. Hatta niçin ağlıyorsun, derdin nedir bile demiyor. Kız bir şeyler mırıldanıyor. Ne o, ne Rüştü, ne de Faruk Bey, hiçbiri. Yerinden kalktı. Yatak odasından bir mendil ve kolonya şişesiyle döndü. Mendile kolonya suyu döküp kokluyor. Azıcık duruldu. Şimdi sözleri daha düzenli, daha iyi anlaşılıyor. Evet dayı, bütün gece düşündüm. Para için evlenilmez. Evlenmek için sevmek gerek. Ancak sevdiğim erkekle evleneceğim. Böyle biri var mı? Sırrını verip vermemekte kararsız. Ata, söyle yavrum dedi. Benden bir şey saklama. Seni herkesten fazla sevdiğimi bilirsin. Haydarpaşa'da ilk karşılaştığım zaman gönlümde hemen yer aldın. Biliyorum. Bende de öyle oldu. Hoşuna giden o adam kim? Sevdiğin adam demiyor. Çünkü ata ne olsa eski terbiye görmüşlerdendir. Bu kelimeyi bu kızın yanında, hele konu o kızın kendisi olunca kullanamaz. Ayşen demek ki aşk ile gösteriş arasında bocalıyormuş. Belki de o güzel durgunluğu ve yaşadığı hayata karışmakla beraber gönülden katılmaması da bundanmış. Cevap bekliyor ve bu cevabı koridorda öksürüğünü işittiği ühtade odaya girmeden öğrenmek için sabırsızlanıyor. Teyzem geliyor. Sana bunu sonra baş başa kalınca anlatırım. Kimsenin işittiğini istemem. Benim canım dayıcığım. Ata o günü neşeli geçirdi. Karısını Arnavutköy'üne göndermemişti. İsmer güzelleriyle konuşmayı gerektirecek olay kalmamıştı. Ayşen Faruk Bey'e varmayacağı gibi Amerikalı ile kalkıp gitmeyi de gerçek olarak düşünmemişti. Kız hayalinde yeniden eski rayihasını buldu. Gene peygamber gülü kokluyordu. Hatta kalbinde bir aşk taşıdığından dolayı taş yürekli olmadığını anlatmış, Atay'a büsbütün sevimli görünmeye başlamıştı. Gönül verdiği delikanlıyı tanımıyor muydu acaba? Yoksa geldiği yerlerde biri, mesela bir öğretmen, bir memur mu? Mektuplaşıyor, görmek fırsatını buluyor mu? Bu gece ziyafetten dönüşte üftade uyumuşsa rahat rahat konuşabilirler. Hepsini öğrenir. Hayır, daha önce de öğrenmek de olabilir. Çünkü otele ikisi beraberce gidecekler. Ayşen dün Rüştü'ye öyle dememiş miydi? Avuçlarını yalasın. Elçi Hazretleri de, Mr. Thomas budalası da. İsmail Bey Rüştü söylemiş olacak. İki numaralı patronun hanımı tarafından çaya davet edildiklerini öğrenmiş. Öğrenmediği yok. Hani ya, Ayşe'nin sevdiği bir başka erkek varmış, kimdir diye ona sorsa şappadak cevabını verecek bu adam. Sanki kafasından geçirdiklerini bile okuduğundan şüpheleniyor. Bir gün Ata'dan, sarı kıza asıl tutkun olanı söyleyeyim mi, razı mısın diye sorsa kendi ismini vereceğinden korkar, susturur. İsmail daha çok bir numaralı patrona bağlı olduğu için iki numaralısını önemsemez. Hele esmer güzellerine yüz vermediğine kızdığından perdanenin aleyhindedir. Şapşal, pasaklı daktilo, ayda yalnız tuvaletine 3000 lira harcıyor. Gidiniz de evindeki şatafatı görünüz. Bütün odalar stil döşenmiş. Ata efendi bugün sedefincilerin yanında çalışan ve bir numaralısının oğluna eğlence arkadaşlığı, hatta biraz da ötesine giderek evinde karısı, baldızı ve kızı ile eğlence düzenleyiciliği yapan İsmail Bey'in vezir rütbeli büyük babasını duymuştu. Fakat babası uygunsuz bir adammış. Zaten eski devir kodamanlarının çocukları çoğunlukla babalarının yerini tutmamışlar. Günün deyimiyle dejenere olmuşlardı. Kaç tanesi gözünün önüne geliyor, Gedikpaşa da geceleyin komşu hanımların gevezeliğini dinlemeden yarı işiterek minderinde düşüncelere daldığı sıralar. Bunları çeşitli sınıflara ayırırdı. Birinciler Külhan Bey'i ve Bıçkın'dı. Ömürlerini balozlarda, genel evlerde, kumarhanelerde geçirirler. Kama taşır, tabanca atar, bellerine kuşak sarar, çapraz yelek giyer, tulumbaca ağzını konuşurlardı. Seçtikleri dal kavukları da uçarı takımdan sabıkalılardandı. Boyuna dost ve kapatma tutmak, yanlarındaki çetelere dayanarak şunun bunun kızına, kısrağına balta olmak, çevreye korku salmak, babalarının yetkisini o işlerde kullanmak. Bayıldıkları şeylerdi bunlar. Beyoğlu'na henüz dadanmış gençlerden hoşlarına gitmeyeni de ürkütürler, kafa tutanı döverlerdi. Mesela ata hatırlıyor, paşanın ortanca oğlunun bir birahanede pestilini çıkarmışlardı da, olay saraya kadar yansımış, paşaya nişan verilmiş, dayak yiyen oğlunun maaşı arttırılmış ama kabahatlileri cezalandırmaya yanaşılmamıştır. Her devirde bazı farklarla aynı şeyler olmuyor muydu? Abdülhamit zamanının Fehim Paşası, biçim ve usul değiştirerek ara sıra hortlamıyor mu? Yenilerin de taşıdıkları ünvanlar rejime göre paşalık kadar, hatta daha da yüksektir. İkinci sınıfta yer alan ileri gelen çocukları basbayağı çapkındır. At, araba, giyim kuşam, eğlence ve gezme özellikle kadın peşinde koşarlardı. Namuslu kadınları kandırıp elde etmek onlarca baş marifet sayılırdı. Ata bazı olaylar bile hatırlıyor. Bir tanesi namuslu bir aile kadınına musallat olmuş, işi haber alan kocası aslan gibi bir adamdı, arabasını yolda çevirmiş, çapkının bıyıklarını makasla ta dibinden kesmişti. Bugün için bir ceza değildir ama o devirde birdenbire bıyıksız kalan rezil olurdu, bıyığı eski halini bulmadıkça sokağa çıkamaz, evinde bile kimsenin yüzüne bakamazdı. Paşa oğullarından bilim, edebiyat meraklısı görünen çok bilmişler de vardı. Gözü rütbe, nişan, makam ve ayrıcalık koparmaktaydı onların da.